Ayrım 18.
245. Sınıflandırma sistemleri. Devlet memurları kanununun getirdiği temel kurumlardan biri de sınıflandırmadır. Sınıflandırma, hizmet koşullarının ve kamu görevlilerine verilecek ücretin saptanması yönünden önem taşır. Bilindiği gibi sınıflandırmada başlıca iki sistem uygulanır. Bunlardan birincisinde görevli, ikincisinde ise görev dikkate alınır. Görevliye ağırlık verilerek yapılan sınıflandırmaya rütbe sınıflandırması, göreve ağırlık verilerek yapılan sınıflandırmaya da kadro sınıflandırması denir. Rütbe sınıflandırmasında görevlinin hizmete alınmasının düzenlenmesine ve kariyer sisteminin kurulmasına önem verilir. Rütbe sistemi örgütten çok görevliye dönüktür. Rütbe sistemi örgütün yönetimi yapısından bağımsız bir rütbe hiyerarşisi oluşturur. İngiliz personel rejimi rütbe sınıflandırmasına dayanır ve bu sistemin belirgin bir örneğidir. Kadro sınıflandırması ise hizmet ön planda tutulur, eşit işe eşit ücret ilkesine ağırlık verilir. Kadro sınıflandırılmasında örgütün görev ve sorumluluk yerlerinden oluştuğu görüşü egemendir. Kadro bir görevlinin yerine getirebileceği görev ve sorumlulukların bütününü gösterir. Kişiden ayrı ve soyuttur. Amerikan sistemi kadro sisteminin belirgin bir örneğidir. 246. Türkiye'de sınıflandırma çabaları. Ülkemizde gerçek anlamda sınıflandırma çabaları 1965 yılında Devlet Memurları Kanunu ile başlamıştır. Buna göre devlet kamu hizmetleri ve bu görevlerde çalışan devlet memurları görevlerin gerektirdiği niteliklere, mesleklere ve devlet için taşıdığı değere göre sınıflara ayrılacağı belirtilmiştir. Yine yasaya göre sınıflar müşterek yetişme ve meslek niteliklerini gerektiren devlet kamu hizmetleriyle bu hizmetler için tespit edilen kadrolara atanan devlet memurlarının toplamından oluşur. 1965 yılında getirilmek istenen sisteme göre sınıfların kurulmasında ortak yetişme ve meslek niteliklerinin dikkate alınacak, kurumlar arası sınıflarla kurumsal sınıflar ayrımı yapılacak. Sınıflar tüzüklerle kurulacak ve sınıf içerisinde görevin önem ve sorumluluğunun artışıyla ayarlı olarak dereceler bulunacaktır. Kısaca belirtmek gerekirse, başlangıçta Devlet Memurları Kanunu, sınıflandırma konusunda rütbe sistemine ağırlık veren, kadro sınıflandırmasına da kapıyı aralık bırakan özel bir yol izlemiştir. Devlet Memurları Kanunu'nun getirdiği sınıflandırma sistemi uygulama alanı bulamadan 1970 yılında çıkarılan 1327 sayılı yasa ve 1972 yılında çıkarılan 1589 sayılı yetki yasasına dayanarak uygulamaya konan yasa gücünde kararnamelerle değişikliklere uğramıştır. Yapılan değişikliklerle esas itibariyle sınıflandırma sisteminden vazgeçilerek eski barem sistemine doğru yönelilmiştir. Bugün yürürlükte olan sınıflandırma sisteminin özellikleri şöyle sıralanabilir. A. Tüm hizmetler 10 sınıf içinde toplanmıştır. B. Sınıflar yasayla saptanmıştır. C. Sınıf ve derece tanımlamasından vazgeçilmiş, görev ve sorumluluğu belirleyen derece, eski barem rejimindeki aylıkla yükselme aracı olan derece kavramına dönüşmüştür. D. Yeni sistemde tavan ve taban göstergeleri kural olarak öğrenim süresine göre saptanmıştır. Ancak bazı meslekler için daha yüksek dereceden hizmete başlama olanağı tanınmıştır. 247. Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen sınıflar. Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen sınıflar madde 36 şunlardır. A. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı. Devlet Memurları Kanunu'nun uygulandığı kurumlarda yönetim, yürütme, büro ve benzeri hizmetleri gören ve diğer sınıflara girmeyenler. B. Teknik Hizmetler Sınıfı. Mühendis, mimar, jeolog, kimyager ve benzeri teknik ve meslek unvanlarına sahip mesleki ve teknik elemanlar. C. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı. Sağlık hizmetlerinde mesleki eğitim görerek yetişenlerle bunlara yardımcı olanlar. D. Eğitim ve öğretim sınıfı. Bu hizmetlerde görevlendirilen öğretmenler. E. Avukatlık hizmetleri sınıfı. Baroya yazılı ve kurumlarını yargı yerlerinde temsil yetkisi olan avukatlar. F. Din hizmetleri sınıfı. Dini eğitim görmüş ve dini hizmet yapanlar. G. Emniyet hizmetleri sınıfı. Emniyet hizmetlerini yürüten polis, komiser, emniyet amiri, emniyet müdürü, polis müfettişi, emniyet müfettişi gibi memurlar. H. Yardımcı hizmetler sınıfı. Her türlü yazı ve dosya dağıtmak, toplamak, iş sahiplerini karşılamak, yol göstermek, hizmet yerlerini temiz tutmak, ısıtmak, aydınlatmak gibi görevleri yapanlar. İ. Mülki İdari Amirliği Hizmetleri Sınıfı. Vali, Kaymakam ve Maiyet Memurları. J. Milli İstihbarat Hizmetleri sınıfı, Ulusal Haber Alma Örgütü'nde çalışan görevliler. Yasa bu sınıfları saptamakla birlikte her sınıf için verilen kadrolarda çalıştırılacaklarda aranacak öğrenim, yabancı dil gibi özel niteliklerin saptanmasını yasa veya kuruluş yasalarına dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklere bırakmıştır. 4. Memur ile yönetim arasındaki hukuksal ilişki. 248. Günümüzde memur ile yönetim arasındaki ilişki, yasama organı tarafından hizmetin gereklerine uygun olarak düzenlenmektedir. Bugünkü anlayışa göre yönetimle memur arasındaki ilişki yasal bir durum olarak kabul edilmektedir. Bu ilişki karşılıklı anlaşmaya dayanarak saptanmış değildir. Ortada bir sözleşme yoktur. Yönetimle memur arasındaki ilişkilerin hukuksal yapısı şöyle bir gelişim göstermiştir. Başlangıçta memur ile yönetim arasındaki ilişki bir hizmet sözleşmesi sayılıyordu. Bu görüş o zamana göre yanlış sayılamazdı çünkü memur devletin değil hükümdarın memuruydu ve onun adına iş görürdü. 19. yüzyılın ilk yarısında egemen olan özel hukuk anlayışı yerini kamu hukukuna bırakmış ve memur kamu hukuku için alınmış ve memur ile yönetim arasındaki ilişki yönetsel sözleşme olarak nitelendirilmiştir. Yönetsel sözleşme görüşünün esası şudur. Memur ile yönetim arasındaki hukuksal ilişki sözleşme ile açıklanmaktadır. Kişinin memurluğa girmek istemesi icap, yönetimin atamayı yapması kabul niteliğindedir. Ancak bu sözleşme alelade bir hizmet sözleşmesi değildir. Bu bir yönetsel sözleşmedir. Yönetim hukukunun uygulandığı bir sözleşmedir. Yönetim, hizmetin gereklerine göre tek taraflı olarak sözleşmenin koşullarını belirtebilir ve karşı tarafa daha ağır koşullar yükleyebilir. Fransa'da memur sendikalarının kurulması, memur temsilcilerinin memur haklarını korumak için harekete geçmeleri, ufak çapta da olsa grev hareketlerine başvurmaları yeni bir görüşün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Buna yasal durum kuramı denilmektedir. Buna göre yönetimle memur arasındaki ilişki tamamen yasaldır. Bu duruma hem yönetim hem de memur uymak zorundadır. Bu durum memur sendikalarının memurların durumlarının iyileştirilmesi için çaba harcamalarına, grev dahil bazı sendikal yetkileri kullanmalarına engel değildir. 5. Memur işçi ayrımı. 249. Gerek uygulamada gerek öğretide tartışılan konulardan biri de memurla işçi arasındaki ayrımdır. Bu ayrımın günümüzde önem kazanmasının nedenleri arasında işçilerin örgütlenmeleri, işçilere sağlanan hakların gittikçe artması, memurlara göre işçilerin durumlarını düzeltme konusunda daha çok olanaklara sahip olmalarını saymak mümkündür. Devlet Memurları Kanunu, memur-işçi ayrımına açıklık getirecek bir düzenlemeye gidememiştir. Bu da konunun niteliğinden doğmaktadır. Devlet Memurları Kanunu, kamu kuruluşlarında kamu hukukunun uygulandığı görevliler yanında durumları özel hukukça düzenlenen işçilerin de çalıştırılabileceği ilkesini benimsemiştir. Kamu kuruluşlarında çalıştırılan işçiler için ayrı düzenlemeye gidilmesine gerek görülmemiş, iş hukukunu düzenleyen yasalara yollamada bulunmakla yetinilmiştir. Memur-işçi ayrımı sorununu açıklığa kavuşturabilmek amacıyla kamu kesimindeki hizmetler üçe ayrılarak incelenebilir. A. Asli ve sürekli hizmetler, B. Yardımcı hizmetler, C. İşçiler tarafından görülen hizmetler. 250. Asli ve sürekli hizmetler. Yönetimin asli ve sürekli hizmetleri ancak memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülür. Hukukumuza göre bu gibi görevlerin yürütülmesi özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılan işçilere verilemez. Asli ve sürekli hizmetleri yürütecek olan memur ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri yasayla düzenleneceğine göre, burada söz konusu olan memur ve diğer kamu görevlileri işçiler olamaz. Çünkü burada yönetimle memur ve diğer kamu görevlileri arasındaki ilişki yasal bir ilişkidir. Kamu hukukuna göre düzenlenmiştir. Burada statüter bir durum söz konusudur. 1982 Anayasası ile kamu görevlileri deyimi yeni bir anlam kazanmıştır. Kamu hukukuna göre çalıştırılan görevliler anlamına gelmektedir. Kamu kesiminde özel hukuka göre çalıştırılanlar kamu görevlileri deyiminin dışında kalmaktadır. 251. Yardımcı hizmetler. Yönetsel hizmetlerin yürütülmesinde yardımcı olarak kullanılan eski hukukumuzda hizmetli dediğimiz odacı, bekçi gibi görevliler de vardır. Yönetimin asli ve sürekli hizmetlerini yürütülmesinde yardımcı olan bu gibi hizmetleri yürütenler, Devlet Memurları Kanunu tarafından yardımcı hizmetler sınıfı içinde toplanmıştır. Yardımcı hizmetlerin muhakkak memurlar eliyle yürütülmesi zorunluluğu yoktur. Durum böyle olmakla beraber yasa koyucu takdirini yardımcı hizmetlerinde memurlar eliyle yürütülmesi biçiminde kullanmıştır. Devlet Memurları Kanunu hizmetli ve memur ayrımını kaldırmış, hizmetlileri de memurlar içine sokmuştur. Böylece hizmetlilerin de özel hukukla bir ilişiği kalmamıştır. Buna karşın Devlet Memurları Kanunu'nda 1988 yılında değişiklik yapılarak yardımcı hizmetler sınıfı içine giren bazı hizmetlerin, örneğin hizmet yerlerinin temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi gibi hizmetlerin ihale yoluyla gördürülmesi yolu açılmıştır. Böylece sınırlı da olsa özel hukuk yöntemine dönülmüştür. Kanun hükmünde kararname 318-28-3988. 252. İşçiler tarafından görülen hizmetler. Devlet Memurları Kanunu'nun getirdiği sisteme göre açıkça Devlet Memurları Kanunu'nun içine alınmamış, fakat İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunlarınca işçi olarak kabul edilenler özel hukuk hükümlerine tabidir. Bunların güvenlikleri, hak ve yükümleri, yönetimle olan ilişkileri iş hukukunca düzenlenmektedir. Uygulamada rastlanılan güçlük daha çok yardımcı hizmetler alanında çalıştırılan görevliler konusunda çıkmaktadır. Yardımcı hizmetler sınıfında toplanan görevlilerin yaptıkları işler, nitelikleri itibariyle özel hukuk hükümlerine tabi, işçi dediğimiz görevlilerin yaptıkları işlerin ya aynı ya da çok benzeridir. Bu nedenle bazı kamu kurumlarında temizlik, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışanlar memur sayılmakta, başka bir kamu kurumunda aynı işi yapanlar işçi sayılmaktadır. Bunlardan birinci kurumda yer alanlara kamu hukuku, ikinci kurumda yer alanlara özel hukuk kuralları uygulanmaktadır. 253. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıldığı üzere, yapılan işin niteliğine bakarak memurla işçi arasında kesin bir ayrım yapma olanağı yoktur. Devlet Memurları Kanunu'nun getirdiği düzenlemeden yararlanarak işçi ile memur arasında şöyle bir ayrım yapılabilir. Her şeyden önce ne gibi yardımcı hizmetlerin Devlet Memurları Kanunu'nun kapsamı içine alındığını saptamak gerekir. Devlet Memurları Kanunu bu durumu 36. maddesinde yardımcı hizmetler sınıfı başlığı altında göstermiştir. 36. maddede sayılan işleri yapanların yaptıkları işler, nitelikleri yönünden işçilerin yaptığı işlerin aynı bile olsa bunlar memurdur. Bunları Devlet Memurları Kanunu'nun dışına çıkartmaya, bunları işçi sayarak özel hukuk hükümlerini uygulamaya yönetim yetkili değildir. Bunların dışında kalanları, yani iş hukukuna tabi olanları, yönetim yardımcı hizmetler sınıfı içine yönetsel kararla alamaz. Böyle olmakla beraber Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinde kurumların nitelikleri dikkate alınarak yasada sayılanların dışında yeni yardımcı hizmetler koyma yetkisi yönetime tanınmıştır. Ancak yönetim bu yetkisini kullanırken iki durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. Bunlardan biri yönetimin koyacağı hizmet ancak yardımcı hizmet niteliğinde olabilir. İkincisi ise yönetim genel olarak işçiler tarafından yapılan işleri yardımcı hizmetler sınıfı içine alamaz. Başka bir deyişle yönetim, İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olan işçileri iş hukukunun kapsamından çıkarıp kamu hukuku kapsamına alamaz. Bu yetki ancak yasama organına verilmiştir. 3. Memurluğa giriş. 1. Memur olma koşulları. 254. İlkeler. Memurluğa girişte 3 temel ilke uygulanır. Bunlar sırayla serbestlik ilkesi, eşitlik ilkesi ve görevin gerektirdiği niteliklerden başka niteliklerin aranmaması ilkesidir. Memur olma kişinin isteğine bağlıdır. Serbestlik ilkesi gereği hiç kimse isteği dışında memuru yapılamaz, memur olmaya zorlanamaz. Eşitlik ve görevin gerektirdiği niteliklerden başka niteliklerin aranmaması ilkeleri anayasanın güvencesi altındadır. Bu ilkeler anayasanın 70. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez. Demokratik toplumun özelliklerinden biri de devlet memurluğunun geniş bir yurttaş kitlesine açık bulundurulmasıdır. Memurluğa girişte aranan koşullar, memuriyete girişte eşitlik ilkesinin bozulması anlamına gelmez. Hizmetin iyi bir biçimde yürütülmesi için bir yandan genel, bir yandan da bazı hizmetler için özel koşullar konabilir. 255. Genel koşullar. Memurluğa ilişkin genel koşullar, Devlet Memurları Kanunu'nda yer almıştır. Görevin niteliği gereği, özel koşullar gerektiğinde, bunlar kuruluş ve görev yasalarında ya da yönetmeliklerinde gösterilir. Devlet memurları kanununda öngörülen genel koşullar şunlardır. Madde 48. A. Vatandaşlık. Memur olabilmek için Türk vatandaşı olmak gerekir. Bu vatandaşlığın kazanılma biçimi önemli değildir. B. Yaş. Genel olarak 18 yaşını bitirmiş olanlar memur olabilirler. Bir meslek ya da sanat okulunu bitiren, 15 yaşını dolduran ve yargı yoluyla ergenlik kararı alanlar da memur olabilirler. Madde 40. C. Öğrenim. Devlet memuru olabilmek için en az ortaokulu bitirmiş olmak gerekir. Ortaokulu bitirenlerin bulunmaması durumunda ilkokulu bitirenler de memur olabilirler. 16-8-1997 gün ve 4306 sayılı yasaya göre ilkokul-ortaokul ayrımı kaldırılarak 8 yıllık kesintisiz eğitim yapan ilköğretim okulları kurulmuştur. Bu okulları bitirenlere ilköğretim diploması verilir. Devlet memuru olabilmek için en az ilköğretim diploması almak gerekecektir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek için kuruluş yasalarına ya da görev ve çalışma yönetmeliklerine daha yüksek öğrenim dereceleri veya belli fakülte, okul veya öğrenim dallarını bitirmiş olma koşulu konulabilir. Bazı hizmetler için gereken öğrenim koşulu özel yasalarda belirtilmiştir. D. Mahkumiyet. Devlet memuru olabilmek için kamu haklarından yoksun bulunmamak ve bazı suç veya ceza ile mahkum olmamak gerekir. Taksirli suçlarla aşağıda sayılan suçlar ve tescil edilmiş mahkumiyet kararları dışında kalmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan çok hapis cezasını ya da affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kullanma ve tüketime yönelik kaçakçılık suçları dışında, kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar devlet memuru olamazlar. Madde 40. E. Askerlik. Bir kimsenin memur olabilmesi için askerlik ilgisinin bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise, eylemli askerlik hizmetini yapmış olması yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekir. F. Sağlık. Bir kimsenin memur olabilmesi için görevini yapmasını engel hastalığının ya da sakatlığının bulunmaması gerekir. Sakatların devlet memurluğuna alınmalarının koşulları, çalıştırılacakları işler yönetmelikle saptanmıştır. 256. Özel koşullar. Özel koşullar, belli bir görevin gereği olarak konmuş olan koşullardır. Bu tür koşullar, devlet memurları kanunu, kuruluş ve görev yasaları ve görev ve çalışma yönetmelikleriyle düzenlenmiştir. Devlet memurları kanunu, memurun hizmet göreceği sınıf için belli bir mesleğe sahip olma ya da belli bir öğretim ve eğitim görme gibi özel koşullar koymuştur. Örneğin, avukatlık hizmetleri sınıfında görev yapabilmek için avukatlık ruhsatına sahip olmak gerekir. Kuruluş ve görev yasalarında, görev ve çalışma yönetmeliklerinde benzer özel koşullara rastlanır. Örneğin kaymakam olabilmek için siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idare bilimler fakültesini bitirmiş olma, üniversiteye asistan ya da Dışişleri Bakanlığında meslek memuru olabilmek için yabancı dil bilme gibi. Dipnot: Memurin kanunu yabancılarla evli olmayı memurluğa engel, yabancı ile evlenen memurları istifa etmiş sayıyordu. Bu kural Anayasa Mahkemesi tarafından 1961 Anayasası'nın 58. maddesine aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi Memurin Kanunu'nun 4. maddesinde yer alan bu kanunun meriyetinden evvel ecnebi kadınlarla teehhül evlenmiş, etmiş bulunan memurun hariciye, müdafaa, milliye ve bahriye vekaletlerinde istihdam edilemezler hükmünü anayasaya aykırı bulmamıştır. Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi sayı 2 sayfa 11. 2. Memur gereksinmesinin saptanması ve duyurulması. 257. Boş kadroların saptanması, hizmet yerlerinin belirlenmesi, memur almada yapılması gereken ilk işlerdendir. Memur gereksinmesi genel olarak iki biçimde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri yeni bir hizmetin kurulması ya da hizmetin genişlemesi, ikincisi ise kadrolarda çeşitli nedenlerle boşalma olmasıdır. Örneğin emeklilik ya da ayrılma veya yükselme gibi. Yönetim nedeni ne olursa olsun boş kadrolarını içten ya da dıştan doldurma yoluna gider. Yönetim memurlarının örgüt içindeki durumlarını iyileştirmek ya da memurlarını daha yatkın oldukları işte çalıştırmak için boş kadrolarını içten doldurma yoluna gider. içten doldurma yoluna gidildiğinde boş kadroları dışa duyurulmasına gerek yoktur. Yönetim takdirini kullanarak bunları içten doldurabilir. Bunu yaparken yönetimin nesnel ölçütler kullanılması düzenli yönetimin de bir gereğidir. Boş kadroları dıştan doldurma yoluna gidildiğinde yönetimin açık olan kadroları aranan görevlilerin niteliklerini, başvurma süresini, sınavın yapılacağı günü kamuoyuna duyurması, devlet memuru olarak atanacakların düzenlenecek sınava girmeleri ve sınavda başarılı olmaları gerekir. 3. Memur almada sınav yöntemi 258. Yeterli gereksinmeler uygun memur almanın etkin yollarından biri sınav yöntemidir. Sınav yöntemi memur almada eşitlik ve liyakat ilkesini gerçekleştiren bir araç olarak görülür. Sınavlar yeterlik sınavı ve yarışma sınavı olmak üzere ikiye ayrılır. Birincisiyle adayın yeteneği, ikincisiyle de adaylar arasında en yeteneklisi saptanır. Cumhuriyet döneminde memurluğa girişte yeterlik koşulunu arayan ilk kural, 1924 Anayasası'nda yer almıştır. Buna göre siyasi hakları olan her Türk'ün yeterliğine ve hak edişine göre devlet memuru olmak hakkıdır. Devlet Memurları Kanunu da sınavla memur alma yöntemini benimsemiştir. Devlet Memurları Kanunu'nun ilk biçiminde devlet hizmetlerine girişte merkezi sistem benimsenmişse de uygulamaya konulamamıştır. İlk memurluğa alınmada izlenecek yöntemin saptanması, devlet personel başkanlığınca çıkarılacak genel bir yönetmeliğe bırakılmıştır. Buna göre kurumlar kendi gereksinmelerini karşılamak üzere belli zamanlarda sınav açabileceklerdir. Sınavın nasıl yapılacağı yönetmelikle düzenlenmiştir. 4. Adaylık 259. Memurluğa önce aday olarak girilir. Adaylık süresi içinde bir yandan memur denenir, diğer yandan da yetiştirilir. Adaylık süresi en az 1 yıl, en çok 2 yıldır. Madde 54. Adaylık süresi genellikle ilgili kuruluşun kuruluş ve görev yasasında da belirtilmiştir. Adayların hizmet içi eğitim yoluyla adaylık süresi içinde yetiştirilir. Halen adaylık döneminde bulunan memurlara sistemli bir eğitim programı uygulanamamaktadır. Devlet Memurları Kanunu hem adayların hizmet içi eğitimlerini düzenlemekte hem de adaylık süresi sonunda adayların yeterlik sınavına veya değerlendirmeye tabi tutulmaları esasını getirmektedir. Benzer bir yol bugün kaymakamlar için uygulanmaktadır. Kaymakam adayları hizmet içi eğitime tabi tutulmakta ve kaymakam olarak atanmadan önce yeterlik sınavına girmektedirler. Adaylık süresini başarıyla tamamlayanlar asli devlet memuru olarak atanırlar. Başarı gösteremeyenlerin sicil üstlerinin önerisi üzerine atanmaya yetkili üstün onayıyla görevlerine son verilir. 5. Atama 260. Atama koşulları. Bir kimsenin bir göreve alınması atama denen bir yönetsel işlemle olur. Bir kimsenin asli devlet memurluğuna atanabilmesi için a. adaylık süresini doldurması, b. eğitimde başarılı ve olumlu sicil alması gerekir. Madde 58. 261. Atamaya yetkili makam. Atama işlemi bazen tekli bir makam tarafından, bazen de bir kurul tarafından yapılmaktadır. Atamaya yetkili makamlar genellikle kuruluş yasalarında gösterilmiştir. Devlet Memurları Kanunu'nda sık sık atamaya yetkili amir deyimi geçmektedir. Ancak bu üslerin kimler olduğunu Devlet Memurları Kanunu belirtme yoluna gitmemiştir. 1981 yılında çıkarılan 2451 ve 2477 sayılı yasalarla atama usulleri yeniden düzenlenmiş ve Devlet Memurları Kanunu'ndaki boşluk doldurulmuştur. Yeni düzenlemede hangi görevlere Bakanlar Kurulu kararıyla, hangi görevlere müşterek kararla atama yapılacağı sayma yoluyla belirtilmiştir. Bunların dışında kalan görevlere yapılacak atamalarda kuruluş yasalarıyla özel yasalardaki kurallar uygulanacaktır.